Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, elhamdülillah Müslümanız. Bizi Müslüman olarak yarattığı için Rabbimize onun razı olacağı bütün övgülerle hamd eder, şükrederiz. Elhamdülillah Müslümanız. Aziz kardeşler, Müslümanlığımızın temeli, ayrıntıları, tafsilatı, her şeyi Kur'an'da kayıtlıdır. Biz Kur'an'a iman eden Müslümanlarız. Müslümanlığımızın ölçüsü Kur'an'dır. Kur'an kadar Müslüman, Kur'an kadar iyi veya kötüyüz. Kur'an, Allah'ın insanlara öğütlerinden ibaret değildir. Emirlerinden ve yasaklarından ibarettir. Kur'an, başka türlüsü olmayacak önderimizdir bizim. Biz Müslümanlar olarak ne iddia edersek edelim, Allah'ın bizi ölçüp bilçtiği şey Kur'an-ı Kerim'dir. Bizim mihengimiz, tartımız Kur'an'a göre yapılıyor. Şehit bile olsa bir Müslüman, Peygamber aleyhisselamın yanında şehit olsa bile, Peygamber aleyhisselamın dayısı, amcası bile olsa, onun değeri Kur'an'a göredir. Bizim koyduğumuz değerler bize göre. Allah'ın değeri ise Kur'an'a göredir. Hepimizin bildiği Uhud Savaşı'nda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili amcası Hamza radıyallahu anh ciğerleri sökülmek suretiyle şehit edilmişti. Onun gibi 70 küsur sahabi daha şehit oldu. Hacca gidenler Medine-i Münevvere'de ziyaret yerlerini dolaşırken Hamza'nın kabrini de dolaşırlar, ziyaret ederler. Kardeşler, orada kıyamete kadar bütün Müslümanlar için önemli bir mesaj verildi. O mesaj nedir biliyor musunuz? Şehitler çok, diğer sağ kalan gazi sahabiler de hareket yetenekleri zorlaşacak kadar yaralı ve yorgunlar. Dolayısıyla mezar kazacak insan bile yok. Dediler ki ya Resulallah, 70 küsür mezar kazmamız lazım. Vakit yok. Ölüler kan içinde, şehitler kanlar içinde. Kazma kaldıracak hal yok bizde. Ne yapacağız? Buyurdu ki, ikişer işer koyun mezara. İki koyun, üç koyun, fazla mezar kazmayalım. Fakat Müslümanın mezarı ölçülü, planlı bir mezar. Sağlığında kıbleye döndüğü için Müslüman, ölünce de kıbleye taraf gömülür. Gelişi güzel konmaz. Mezar kazılır, kıble tarafında kol girecek kadar mezarın içinde kol girecek kadar bir bölüm açılır. Yan taraftan, kıble tarafından sağ omuzu Müslümanın oraya doğru konur. Hafif sol tarafının altına toprak konur ki yüzü kıbleye baksın kıyamete kadar diye. Bir sorun çıkmış o esnada. Kıble tarafına bir kişi konabiliyor. Bir mezar kazılmış, iki kişi konacak, üç kişi konacak. Kıble tarafına bir kişi konuyor. Öbürü mecburen onun arkasına konuyor. Camide imam bir yetenekten dolayı öne geçiyor. Mezarda da bir önceliklilik var mı? Kıble tarafına kim konacak diye merak etmişler. Kimi kıble tarafına koyalım diye sormuşlar. Hangi mezarı soruyorsunuz buyurmuş. Demişler ki sizin amcanız Hamza ile Mus'ab bin Umeyr'i aynı mezara koyacağız. İkisi de orada şehit düşmüşler. Biri Medine'yi kurup Peygamber aleyhisselama teslim eden sahabi, öbürü Peygamber aleyhisselamın önünde can vermiş amcası, sevgili amcası Hamza. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, buradaki ölçü Kur'an'dır. Hangisi daha fazla Kur'an ayeti biliyorsa öne geçmek onun hakkıdır buyurmuş. Velev peygamber amcası ol. Ölçü Kur'an. Herkes biliyordu ki Mus'ab daha fazla Kur'an bilirdi. Kıble tarafına onu koydular. Peygamberin amcası geride kalmak zorunda kaldı. Mezarda, mahşerde, cennette aynı ölçü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete giren Müslümana melekler, teşrifatçılar hoş geldiniz dedikten sonra hangi ayette kaldıysan Kur'an'da oraya kadar yükselebilirsin diyecekler. En son nerede kalmıştın sen? Üçüncü cüzde. Üçüncü cüzde cennetin filan mesafesindeki Müslümanlar. Beşinci cüzde kalanlar daha ileride. Cennette kademe kademe. Herkes ameline göre cennetin bir yerine yerleşecek. Ama cennetteki oda numaraları neye göre dağıtılmış? Ne kadar Kur'an okuduysan ona göre dağıtılmış. 10 defa hatmetmiş Müslümanla bir defa hatmetmiş Müslüman aynı değil. Çünkü Allah Kur'an'ı mezarlıkta ticaret kitabı olsun diye göndermedi. Kur'an-ı Kerim birilerine ekmek olsun diye gönderilmedi. Ben cennete girmek istiyorum. Allah'ımın rızasını kazanmak istiyorum diyenin ne yapması gerektiğini öğretmek için gönderildi. Nasıl şimdi bütün dünyada ne kadar paran varsa o kadar adam sayılıyorsun, yarın Allah'ın huzuruna çıkıldığında da ne kadar Kur'an okuduysan o kadar adam sayılacaksın. 5 vakit namaz kılmak adamlık ölçeği değil. Zaten Müslüman olmak için namaz kılman lazım. Zaten zenginsen, hacca gitmesen Allah seni Müslüman kabul etmiyor. Hacca gitmek ölçü değil. Ramazanda oruç tutmak ölçü değil. Zaten herkes tutması gerekiyor. Zaten tutmayana sen Müslüman mısın soruluyor. Ama Kur'an okumak mecburi değil. Fatiha suresini ve Kevser suresini bilsen ömür boyu namaz kılarsın. Mecburi olmadığı halde Allah kendisiyle kimin konuşmak istediğini görmek istiyor. Deseydi ki Allah her ay bir defa Kur'an'ı hatmetmeyen Müslüman sayılmayacak cuma namazı gibi, mecbur okuyacaktık. Bu da ölçek olmayacaktı o zaman. Ama Allah serbest bıraktı. Fatiha suresini bil, Kevser suresini bil, İhlas suresini bil, 100 sene yaşa namaz kıl, kurtuldun. Farz olan bu kadar. Ama gerisini serbest bıraktı. Kullarım serbestsiniz. Okuyabildiğiniz kadar okuyun ama okuduğunuz kadar bana yakınsınız dedi. Ne kadar okursak ne elde ederiz? Onu da Peygamber Aleyhisselam Efendimiz açıklıyor. Nafile ibadetleri yaptıkça ki en büyük nafile ibadet Kur'an okumaktır. Okudukça insan Allah'a yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Sonunda Allah Teala buyuruyor ki, o Kur'an-ı Kerim'le ve diğer nafile ibadetlerle bana yaklaşır, o kadar Allah'a yakın olur ki, onun tutan eli Allah olur. Yürüyen ayağı olur, gören gözü olur, konuşan dili olur. Kur'an ve onun çapındaki bütün ibadetler, nafile ibadetler, Allah'a yaklaşma işaretlerimiz bizim. Kur'an ticaret kitabı değil. Kur'an ölüyü cennete sokma kitabı değil. Diriyi cennetlik yapma kitabıdır. Bir ayeti diri bir insan tarafından okunduğu zaman onu cennete de koyar, Resulullah'ın komşusu da yapar. Öldükten sonra, Azrail'in işi bittikten sonra 1000 Kur'an bir adım cennete götüremeyebilir. Başkasının kıldığı namaz fayda ederse başkasının okuduğu Kur'an da fayda eder. Ancak bir incelik var. Ölüye Kur'an okumakla ölünün bir yerlerde açtığı medresede Kur'an okunması farklı bir şey. Biri hayır yatırımıdır, kıyamete kadar onun sevabına yazılır. Ama ödenen bir ücret karşılığı okunan Kur'anları melekler görmeden dosyalara koydurtmak lazım. Biz dünyada alıştık para vererek iş yaptırmaya. Allah'ın işlerinin de böyle görüleceğini zannediyoruz. Bir satır Kur'an bir insanın cennetlik olmasını sağlar, 1000 defa kiralık okutturulmuş Kur'an'ın yarım garantisi yoktur. Çünkü Allah okuyun dedi, okutun demedi. Nasıl namaz kılın dedi. Zenginler başkalarına kıldırttırıyorlar mı? Ramazan'ı başkasına tutturuyor muyuz? Hayır. Herkes ibadetle mükellef. Neden Kur'an-ı Kerim'i başkalarına okutturalım? Kardeşler, bizim Allah'la bağımız Kur'an üzerindedir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, dikkat edin, bu Kur'an bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu sizin elinizde olan bir iptir. Bıraktınız mı Kur'an'ı, Allah'la olan bağınızı koparırsınız buyuruyor. Ne kadar Kur'an, o kadar Müslümanlık. Ne kadar Kur'an, o kadar takva. Ne kadar Kur'an, o kadar cennet umudu. Ne kadar Kur'an, o kadar huzurlu hayat demektir. Aslında bizim birbirimizdeki garantimiz, birbirimizdeki referanslarımız Kur'an üzerinden olmalıydı. Ne kadar Kur'an biliyorsak birbirimize o kadar saygılı, birbirimize o kadar irtibatlı sayılmalıydık. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın zamanında böyleydi. Çanakkale'den insanlar kovulduğu güne kadar hep Kur'an en üstündü. Sonraları insanların yazdığı şeyler Allah'ın yazdığı kitaptan daha değerli hale geldi. Kardeşler, biz yaşa başa da itibar ederiz. Diplomaya, mesleğe de itibar ederiz. Saygı gösteririz. Ancak asıl ölçeğimiz Kur'an olmalıdır. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zamanındaki bir olayı hepimiz zihnimizde unutmayacağımız bir kenara yerleştirelim. Yemen'den bir grup insan Müslüman olmak için Medine'ye gelmişler. Bir grup aile Müslüman olmaya gelmişler. Peygamber Efendimiz onlara Müslümanlığı tarif etmiş. Müslüman olmuşlar. Sonra onlara buyurmuş ki siz bir hafta burada kalın, namazı ve diğer ibadetleri öğrenin, Yemen'e öyle dönersiniz demişti. Onlar da Suffa denen küçücük bir odacık var. Orada misafir kalmışlar. İşte namazı öğrenmişler. İnen ayetleri öğrenmişler. Kur'an öğrenmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hafta sonra bunları çağırmış. Abdesti, namazı öğrendiniz mi? Öğrendik ya Resulullah demişler. Dönmek istiyor musunuz Yemen'e? Dönmek istiyoruz demişler. Şimdi size imam tayin edeceğim. Lider tayin edeceğim. Sizin lideriniz o olacak. Namazlarınızı kıldıracak. Sizi yönetecek. Söz söyleyecek. Tabii ya Resulallah demişler. Kim tayin edilecek? En çok Kur'an ezberleyeniniz lideriniz olacak demiş. Baş üstüne ya Resulallah demişler. Bir haftadır orada Kur'an ezberliyorlar ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinleyin bunları, en çok kim Kur'an ezberlemiş buyurmuş. Amr ibn Seleme isimli bir çocuk 8 yaşında hepsinden çok Kur'an ezberlemiş. Demişler ki ya Resulallah, bu çocuk üstü başı çıplak üstelik. Fakir bir adamın çocuğu takılmış bunların peşine, o da gelmiş. Çok Kur'an okuyor demişler. Kural kesim buyurmuş. Çok Kur'an bilen liderdir buyurmuş. Tip tip çocuğa bakmışlar. Dün Müslüman oldu, bugün itiraz mı edecek? Peki ya Resulallah demişler. Yemen'e dönmüşler. Hoca efendi öne geçmiş, namaz kıldırıyor. Kadının biri arkadan bağırmış. Ya Allah'tan korkun, imamınıza bir don bulun, kıçı görünüyor bunun demiş. Kıçında don olmayan bir çocuk, kafasında Kur'an olduğu için mihraba geçmiş. Çünkü dönem değişti. Önce çok çocuğu olan, çok parası olan, ağa olan, kabile başı olandı lider. Ona söz söylenmiyordu. Ne zaman ki Bilal Kabe'nin içinden putlar boşaltıldıktan sonra üstüne çıkıp Allahu Ekber dedi. Allahu Ekber denen her yerde Kur'an bilen öndedir. Bir defasında Ömer bin Hattab radıyallahu anh Mescid-i Nebi'de ondan bundan dilenmeye çalışan bir hafız görmüş. Bakmış ki hafız bir şeyler istemeye çalışıyor. Sen hafız değil misin demiş. Yani Kur'an ezber bilmiyor musun? Evet öyleyim demiş. Kafanı uçurmadan defol git buradan demiş. Sen hafızsın, sen dilendikçe Kur'an zarar görüyor demiş. Açtan mı öldün? Çık git buradan demiş. Neden? Çünkü hafız Allah'ın kitabını biliyor. Kur'an'ı temsil ediyor. Kur'an'ı temsil etmek Allah'ı temsil etmektir. Kur'an bilmek Allah ile konuşmak demektir. İnsanlar Subhanallah bile diyemezken, Elhamdülillah doğru dürüst diyemezken, Cebrail'in indirdiği bütün Kur'an'ı bilmek şerefinin, kıymetinin bilinmesi lazım. Dilenemezsin. Kur'an'dan ticaret yapamazsın. Ya ne yapacaksın? Kur'an'ın hizmetkarı olacaksın. Daha önce başka güçler vardı. Kur'an geldi, en büyük güç oldu. Biz Müslümanlar olarak Allah'ın kitabı Kur'an'a bu çapta iman etmiş olmamız gerekiyor kardeşler. Bunun için çocuklarımızın Allah'ın kitabını öğrenmelerini, bilhassa okuyacak kadar öğrenmelerini yaşamaları için en önemli şartlardan birisi olarak görmek zorundayız. Bir çocuk 5-6 yaşlarında Allah'ın kitabını okumalıdır. Önce Allah'la konuşmayı öğrenmelidir. Allah'la konuşabilen babasının, annesinin önünde ne konuşacağını bilir. Önce Allah'ın kitabı beyinlere dolmalıdır. Biz Kur'an'ımızı sadece okumak için, okuyup tütsü yapmak için, muska yapmak için de öğrenmiyoruz. Kur'an'ımız okumak için, onunla yaşamak için bir kitaptır. Kur'an'la yaşayacağız biz. Eğer Kur'an'ımız bize Allah en büyüktür diye öğrettiyse, Allah'tan korkar, başka hiç kimseden korkmayız, çünkü Kur'an'a iman ettik biz. Hem Kur'an'a iman eder, hem de cinden korkarsak, bu iman ters olur. Biz iman ederiz ki, Allah'ın mülkünde, Allah'ın yarattığı hiçbir güç, Allah'ın önüne çıkamaz. Allah dilerse çıkar. Biz iman ettik ki, Kur'an bize diyor ki, eceli gelmeyen ölmez. O zaman öldürülmekten korkmayız biz. Korkarsak, Kur'an'a ne zaman iman ettin diye sorulur insana sen. Kur'an, okuma kitabımızdır, ama uygulama kitabımızdır da. Uygulama kitabımızdır. Ne kadar Kur'an uyguladığımız, kendimiz tarafından da bilinmelidir. Elbette bir hoca kadar, ömrünü Kur'an'a harcamış birisi kadar, Kur'an'ın ne dediğini bilemeyebiliriz. Ama Kur'an, meleklere iman edin dediğini biliyoruz. Meleklerde bak tereddüt etmiyoruz. Melekler var diyoruz. Kur'an, Allah'tan büyük yoktur diyor. Böyle inanıyoruz. Bunu uyguluyor olmamız lazım. Kur'an'a imanımız bizi yönlendirmelidir. Aksi takdirde bu kitaba iman etmemizle iman etmeyenler arasında bir fark kalmaz. Yani bir Müslüman Kur'an'a inanıyor mu? İnanıyor. Ne kadar inanıyor? %100. %100. Niye faiz yiyorsun? Ekonomi böyle. Aç kalacak. Hani Allah kimseyi aç bırakmıyordu? Hani huvar razzâku zul kuvvetil metin de Allah? Hani rızık Allah'ın elindeydi? Hani bakkallarda bile er rızkı alallah yazıyordu? Niye şimdi faizsiz olmuyor rızık? Doğru. Faizsiz kolay rızık olmaz. O doğru. Alın teri gerekir o zaman. Yorulmak gerekir. O zaman sabah 9'a kadar uyuyamazsın. Sabah namazını kılıp işine gitmen gerekir. Faizle geçinense öğleden sonra da gidebilir. Borsalar geç açılıyor zaten. Kur'an'a imanımız, Kur'an'a imanımız evde belli olmalı. Sabah namazını kaçıran yavrumuz için, buluğ çağına erdiği halde sabah namazını kaçıran yavrumuz için eğer biz o gün ağlamadıysak Kur'an'a imanımız nerede? Hani Kur'an yavrularınızı taş ve insan yakan cehennemden kurtarın demişti. Nerede bu ayet? Bu ayet nerede? Eğer biz polisten kaçtığımız zaman kimse görmeyince kurtulduğumuzu zannediyorsak, hani göğüslerde dolaşanları bile bilen Allah'ımız vardı bizim? Hani Kur'an bize Allah göğsünüzde dolaşan her şeyi bilir diyordu? Kur'an'a iman nedir? Kimsenin görmediği yerde gören Allah'ı hatırlamaktır. İman budur. Demek ki biz Kur'an'ımıza okuma kitabı olarak iman ediyoruz. Onu gece gündüz okuyoruz. Okuduğumuz kadar Müslümanlığımızı belgeliyoruz. Ama uygulama kitabımız da o olmalıdır. Kur'an-ı Kerim bizim uygulama kitabımızdır. Elbette bir alim kadar değil, bir hoca efendi kadar değil, ama bazı hassas meseleler için, hoca olmak gerekmeyen, alim olmak gerekmeyen meseleler için, kitabım Kur'an diyebileceğimiz kadar, Kur'an'dan dolayı diyebileceğimiz kadar, ki bütün Müslümanlarda belli şeyleri Allah'ın yasakladığını bilmek vardır. Gıybet haramdır. Kur'an gıybeti, Müslümanın arkasından konuşmayı, ölü eti olarak yemeyi, yani o konuştuğun Müslüman öldükten sonra mezarını kazıyorsun, çıkarıyorsun, etinden kebap yapıyorsun, böyle çirkin bir iş gösteriyor. Oturup gıybet yapan bir Müslüman bu ayeti duyduğu halde nasıl Kur'an'a iman ettim der, bal gibi de gıybet yapar sonra. Kur'an'a iman eden gıybet edilen meclisten koleralı bir hastanın yanından kaçar gibi kaçması lazım. Aksi takdirde kardeşler, Kur'an'ın başına, İncil'in ve Tevrat'ın başına gelen şeyler gelir. İncil de, Tevrat da Allah'ın kitabıydı. uygulanmaya uygulanmaya, içine müdahale edile edile insan kitabına dönüştüğü için Allah ondan sonra başka bir kitabı, gerçek kitabını gönderdi. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i tahrif edip silip ayetlerini kaldırmıyorlar. Zaten kıyamete kadar Kur'an Allah'ın himayesinde. Kimse ondan bir ayet silemez. Silinseydi bugüne kadar Moğollar silerdi, Haçlılar silebilirdi. Kur'an alfabesinin yasaklandığı yıllar oldu. Elif cüzü kimin evinde bulunduysa senelerce hapishanede yattı. Unutturulabildi mi? Silindirilebildi mi bir ayeti? Fatiha'nın bir harfi unutturulabildi mi? Hayır. Çünkü onu Allah koruyor. Ama Müslümanlar uygulamayarak, bir kenarda tutarak, onu bir hatıra defterine dönüştürerek Kur'an'ı işlevsiz hale getirebilirler. Bu da Tevrat'ın başına gelen şey olur o zaman. Kur'an kalır, Kur'anlı Müslüman kalmaz o zaman. Kur'an'a bir şey olmuyor. Ama Müslüman Kur'an Müslümanı değil. Neyin Müslümanı o zaman? Bu sorunun cevabı çok zor. Biz Kur'an'ımızı müze kitabı olarak görmüyoruz. Göremeyiz. Kur'an amel kitabımız bizim. Uygularız. Nasıl Allah namaz kılın dediği için Kur'an'da namaz kılıyoruz, gıybet etmeyin dediği için de etmeyiz. Kafiri sevmeyin dediği için sevmeyiz. Bu neyi gösteriyor? Bir Müslüman olarak Allah'ın ayetlerinin konuşulduğu derslere, halkalara gitmem gerektiğini gösteriyor. Evimde küçük bir tefsir bulunması gerektiğini gösteriyor. Şimdi kardeşler, içimizde namaz kılan herkesin hemen hemen istisnasız bildiği bir Fil suresi vardır. Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Hani Peygamber Efendimizin doğumundan önce Ebrehe isimli bir zalim Mekke'de Kabe'yi yıkmak için gelmişti hani? O olayı anlatan bir sure var. Kaç senedir namazlarda bunu okuyoruz. Hepimiz okuyoruz. Çocukken bunu camilerde ezberledik, meralarda ezberledik. Orada ne anlatıyor Allah? O hikayeyi de biliyoruz. Filler, her biri 2 ton gelecek. Koca koca filler. En küçüğü 2 ton. Yüzlerce fil Kabe'yi yıkmak için geliyor. Kabe'nin etrafındakiler kaçmışlar. Bizi öldürecek bu Ebrehe diye, Ebrehe denen adam öldürecek diye kaçmışlar. Allah Mekke'nin etrafındaki dağları fillerin üzerine devirerek onları helak etmemiş. Karşısına meleklerden büyük ordular çıkarmamış. Yıldırımlar, şimşekler, göklerden kayalar yuvarlayarak helak etmemiş. Ne yapmış Allah? Filin gözü kadar küçücük hayvanlardan mercimek kadar taşlar attırmış onlara. İntikam bu, büyüklük bu. Fili fille dövüştürsen, yense yenilse bunun adı güreş olurdu. Serçeden küçük, serçeden küçücük. Filin kulağının 1/4 kadar. Gözü kadar, filin gözü kadar bir hayvan. Yukarıdan geliyor, onun gagası ne kadar mercimekten küçücük, sarı mercimek kadar bir taş atıyor. O taş file vuruyor, fil ölüyor. Askere vuruyor, asker ölüyor. Bu Allah, bu Allah, o Allah'tır. Bugün Müslümanların Kâbesine, Müslümanların mukaddesatına veya Müslümanlara ait bir değere ordularıyla, filleriyle, tanklarıyla saldıran güçler Allah'ın görmediği, bilmediği bir olayı mı yapıyorlar? Ben 30 sene, belki 50 senedir namazda Fil suresini okuduğum halde annem, ninem caminin hocası 10 yaşındayken bana fil olayını anlattığı halde benim Allah'ım bir tankı bir elektrik kıvılcımı ile helak eder isterse, isterse onu bile yapmaz, daha basit şeylerle helak eder diye neden bir ayrıntı çıkaramıyorum? Bu Kur'an'a biz niye iman ediyoruz? Koca Fil suresi bizim zihnimizde bir takım şimşekler çağrıştırmıyor. Benim Allah'ım mağlup olmaz. Ben mağlup olurum. Ama Allah'ım filleri serçeden küçük hayvanla helak etmiş bir Allah'tır demek zorundayım. Müslümanlık budur. Kur'an'a iman etmek budur. Düşünenle düşünmeyenin farkı budur. Aksi takdirde biz illa sadece büyük olayları düşüneceksek bunun hiçbir anlamı yok. Onu herkes düşünüyor zaten. Biz bir Musa Aleyhisselam'ın Kur'an'da niye anlatıldığını neden düşünmüyoruz? Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha ile olan aşkını veya Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'a olan aşkını, daha doğru bir ifadeyle, Kur'an niye anlatıyor bu kadar büyük bir kitap? Bu muhteşem kitap, Levh-i Mahfuz'da kaydı olan bu kitap, bir kadının bir delikanlıyı sevip onunla yanlış bir iş yapma hayalini bir sayfadan fazla Kur'an'da neden anlatıyor? Neden anlatıyor? Ve bu ayetler indiği zaman Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hanımı Hatice annemiz ölmüş, amcası Ebu Talip ölmüş, Peygamber Efendimiz büyük bir sıkıntı içerisinde, ashab-ı kiram sıkıntı içerisinde, bunalmışlar, Allah Züleyha'yı anlatıyor. Bu Kur'an insanları düşündürmek için inmiş bir kitap. Ne anlatıyor Allah? Başı dertte bir peygambere Mısır'da bir sarayda cereyan etmiş bir aşk hikayesini anlatıyor. Hem de böyle bir kelime bir satırla değil, sayfalar dolusu anlatıyor. Yusuf'un kuyuya düşüşünü anlatıyor. Biz çocuklarımıza bunu Yusuf masalı olarak mı anlatacağız? Neden bir alimi, bir tefsir hocasını çağırıp bize bu Yusuf'u Allah niye anlatıyor? Ne anlamamız lazım bu Yusuf'tan demiyoruz? Kur'an'a vakit ayırmak zorundayız. Müfessir olmak zorunda değiliz. Ama Kur'an'a vakit ayırmak zorundayız. Kardeşler, Firavun ilah benim, Allah benim dedi, hain. Ne işi var Kur'an'da böyle büyük bir zalimin? İbrahim'in Kur'an'da yeri olmalı. Nemrut'un ne işi var Kur'an'da? Bunları düşünmemiz gerekmiyor mu? Nemrut'un tarihten silinmesi lazım. Allah Kur'an'da zikrediyor onu. Sayfalarca anlatıyor. Sapık supuk sözlerinden söz ediyor. Gülünç şeylerinden söz ediyor. Neden? Çünkü tarih hiçbir zaman Nemrutsuz kalmayacak, Firavunsuz kalmayacak. Mümin bilsin ki ne zaman bir Nemrut çıkarsa Allah bir İbrahim gönderir. O İbrahim'i de ateş bile yakmaz. Kur'an okyanuslar gibi önümüzden akıyor. Biz fareden korkuyoruz. Kur'an bize gökleri açıyor, cenneti açıyor, cehennemi gösteriyor, havzu gösteriyor, mahşeri gösteriyor, sıratı gösteriyor, eski binlerce ümmeti gösteriyor, geçmişi ve geleceği gösteriyor, iyileri kötüleri gösteriyor. Biz akşamki bir haberden sabaha kadar uyuyamıyoruz. Kur'an 1400 senedir asi olursanız suyunuzu çekerim diyor Allah. Ben bir gece suyunuzu kaldırırsam yerden neyle sulanacaksınız diyor. Hiç bunu duymadık. Belki çoğumuz da Mülk suresini, bu son ayeti bu olan Mülk suresini her gece okuyoruz. 2 senedir çevre kirlendi, yağmur yağmayacak, yandık kuruduk dediler. Umutsuzluğa düştük. 1400 senedir Allah günah işlemeyin çekerim suyunuzu diyor. Rahatsız etmiyor bizi bu. Bir haber bombardımanı çıkardılar ki yok ısındı, soğudu, vanaları koptu gökyüzünün, bir şeyler uydurdular. Eyvah, sular kesilecek demeye başladık. Kulların haberi yaratanın haberinden kıymetli ve daha inandırıcı olmaya başladı. Neden? Çünkü dinlediğimiz, izlediğimiz haberin 1/10 kadar Kur'an dinlemiyoruz. Dinlesek de bu Kur'an okundu, şimdi bunun ne demek istediğini konuşalım dese birisi, esnemeye başlıyoruz. Dinlediğimiz Kur'an'da sesi güzelse hafızın dinlediğimiz Kur'an'dır. Hafızımız güneyden kuzeyden gelirse değerli olur. İnegöl'den değerli bir hafız çıksa onu dinlemeye ihtiyacı hissetmeyiz. İnegöl zaten o bizim burada. Güneyden gelen, kuzeyden gelen, Arabistan'dan gelen farklı bir Kur'an mı getirdi? Demek ki aradığımız Kur'an'ı okuyanın sesi Kur'an değil. Halbuki bizi Kur'an coşturmalıydı. Sesi kısık, boğuk, ne dediği zor anlaşılan biri bile Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi mi Allah'ın bütün alemlerin 18 bin alemin Allah'ı olduğunu hatırlıyor olmamız lazımdı. Belki günde 100 defa Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ne demek Rahman ve Rahim? Neden Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz halde yarın ben ölünce Rabbim beni cennete koyar çünkü o Rahim'dir diyemiyoruz? Her gün 100 defa Allah'ın beni cennete koyacağına dair en büyük parolayı, besmeleyi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını anarak çıkıyorum. Ama kendimin bile cennete gireceğine umudu yok yaşıyorum. Demek ki Kur'an'ın bize verdiği mesajdan bir miktar kör, sağır yaşıyoruz. Kur'an'la az ilgileniyoruz. Onu sadece yaz aylarında çocuklarımıza öğretmeye uygun görüyoruz. Sadece cuma akşamları Kur'an okunur diye inanıyoruz. Ne diyor sevgili hacı dedeler? Allah nasip etsin de torunum inşallah cuma akşamları Yasin okusun diyor. Hain bir cümle bu. Şurada ihracat fazlası kumaş satılıyor diye bir levha görünce de bunu hissediyorum. Ne demek ihracat fazlası? İyilerin beğenmediği ya da iyilerden artan tortular demek ki bu. Bir de koşuşturarak onu almaya gidiyor insanlar. Ne demek cuma akşamı Yasin okusun? Perşembe akşamı ne okusun? Tevrat mı? Cumartesi akşamı müzik faslı mı var? Dikkat edin. 7'de 1'e indirmiş olmayı fazilet olarak takdim ediyor hacı dedem. Çok değerli. Ya daha ben ölmeden cuma akşamları Yasin'e başladı diyor. Sen öldükten sonra bayram akşamı da okumayacak. Çok beklersin sen. Senin harçlığın olmasa cuma akşamı işi gücü yok mu onun? Cuma akşamları film yok mu? Ne demek cuma akşamı? Kur'an'ın akşamı mı olur mu? Sabahı mı olur? Kur'an akşam da okunur, sabah da okunur. Merdivenden iki kat inerken ayet-el kürsi okurarak inilir. Merdiven çıkarken ayet-el kürsi okunur. Kur'an her yerde okunur. Otobüste sıra beklerken, durakta beklerken Yasin'in birinci sayfası. Durakta ne yapacaksın? Onu bunu mu seyredeceksin? Yasin-i Şerif'ten başla. Otobüs gelince otobüste devam et. Biz Kur'an Müslümanıyız. Diriyken Kur'an okuruz. Ölünce de okumaya gerek yok. Kur'an bizimle zaten. Bu sözümü iyi anlatmak istiyorum kardeşler. Bir Müslüman ölünce mezara konur konmaz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor. Bakara ve Ali İmran suresini okumuş bir Müslümansa velev senede bir defa olsun. Allahu Teala'nın müsaadesiyle bu iki sure biri baş ucunda biri ayak ucunda bekler. Azap meleklerinin gelmesine izin vermezler buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygambere rastlamadım. 10 tane hoca hafız kiralanıp mezarlıkta bağırtırsan melekler kaçar diye. Bunu hiç duymadım. Onu duymadım. Ama sağlığında Bakara suresi okuyanın kabirde rahat edeceğini peygamberim müjde etti benim. Müjde etti. Hiç olmasın insan senede bir defa okumalı. Biz Kur'an Müslümanlıyız. Allah bizi Kur'an'la ölçüyor. Ne kadar Kur'an, dünyada o kadar şeref. Ne kadar Kur'an, cennette o kadar mesafe. Evet, La ilahe illallah cennete koyar. Amenna ve saddakna. Ama iki şey var. Kur'an'a soğuk birine Allah bunu söyletir mi son defa? Bir. İki, cennete girdikten sonra kapıda mı bekleyeceksin? Hiç ilerlemek istemeyecek misin? Hiç mi merak etmeyeceksin Ebu Bekir nerede? Ayşe'si nerede cennetin? Hatice'si nerede? Dost lazım değil mi orada? Cennette dost lazım. Ayşe'ler, Hatice'ler, Ebu Bekir'ler, Ömer'ler, Osman'lar, Ali'lerle olmak lazım. O da Kur'an'la olacak. Hepimiz Kur'an'a iman ettik elhamdülillah. Bir, iki, hepimiz Kur'an okuyacağız. Üç, hepimiz bildiğimiz kadar Kur'an'ın ahkamına sadık kalacağız. Dört, hepimiz Kur'an'ın hizmetkarıyız. Ya alır eski musafları, ciltlerini temizler, Kur'an-ı Kerim'e hizmet ederiz. Gider camide tozlanmış musafları sileriz. Ne güzel bir iş. Gideriz, Kur'an okuyan bir talebenin ayakkabılarını temizleriz. Çok şerefli bir iş. Gideriz bir medresenin patateslerini soyarız, yemekhanede çocukların yiyeceği yemeğe katkımız olsun deriz. Alırız 100 tane, 200 tane mushaf, okuyacak çocuklara veririz. Okuturuz. Kur'an'a hizmet ederiz. Ama hepimiz Kur'an'ın hizmetkarıyız. Biz ne kadar Kur'an'a sadık kalırsak, Allah'ın rahmetine o kadar layık oluruz. Lafla değil, sadakatla ve hizmetle, okuyarak, dilimizi Kur'anlaştırarak, elimizi Kur'anlaştırarak, ayağımızı Kur'anlaştırarak ancak Allah'ın rızasını kazanabilir, ona yakın olabiliriz. Bunun için kardeşler, bu ümmet ne kadar Kur'an'a sarıldıysa Allah bu ümmete o kadar rahmet etti. Kur'an ne kadar bizden soğuk, düşman oldu, Kur'an bizi sevmedi, nefret ettiyse bizden, Allah da o kadar bizden rahmetini kaldırdı demektir. Bunun için yediğimiz, içtiğimiz neden bize hastalık oluyor, dert oluyor diye düşünmemiz lazım. Neden dualar ediyoruz, dualarımız kabul olmuyor düşünmemiz lazım. Neden bir türlü huzur bulamıyoruz düşünmemiz lazım. Neden doğurduklarımıza düşman oluyoruz, onlar bize düşman oluyor düşünmemiz lazım. Neden cebimiz para doldu, gözümüz doymadı düşünmemiz lazım. Neden ölmekten çok korkuyoruz düşünmemiz lazım. Neden vatan bile değerli değil bazılarımızın gözünde bunu düşünmemiz lazım. Çünkü bir Müslümanın ruhu, enerjisi, hayatı, bedeni, her şeyi Kur'an'dır. Kur'an'ı çektiniz, aldınız mı? Ondan sonra onun ceset olarak yıkılması çok kolay. Her şeyden önce bizim Allah'ın kulu olmayı kabul etmeyen, Müslümanlığı kendisine ağır görenlerin en çok nereden rahatsız olduklarına dikkat etmemiz lazım. Kafirler her şeyi kabul ediyorlar. Üç şeye razı değiller kardeşler. Bir, cihat kelimesini İslam'dan silin diyorlar. Ne demek bu? Eli kolu tutmayan Müslümanlar olsun, istediğim zaman geleyim diyor. İki, kadınlar bizim istediğimiz gibi olsun. Bu ne demek? Kadın senin istediğin gibi oldu mu Müslümanların aslı bozulur. Müslümanlar erkeklerle nesil yetiştiremezler ki. Kadınları neyse Müslümanların 100 sene sonraki nesil odur. Kadınlar bizim istediğimiz gibi olsun diyorlar. 3. Ders kitaplarına Kur'an ayeti koymayın diyorlar. Ders kitaplarına Kur'an ayeti koymayın. İslam istediğin kadar serbest ondan sonra. Bu üç şeye dokunmayın, gerisi serbest. Hacca mı gittin? 5 defa gidersen, kurbandan önce de git, Ramazan'da da hacca git. 20 defa umre yap, hiç zararı yok. Pazartesi, perşembe oruç mu tutacaksın? Az gelir çarşambayı da tut, hiç zararı yok. 1 milyar Müslüman perşembe günü oruçlu olsa Amerika'ya ne zararı var? Akşam kolayla iftar edecek zaten. Gündüz içeceği kolayı akşam içiyor. Bir şey değişmiyor ki. Kur'an şuuru yok ki. Yeter ki ders kitaplarında Kur'an olmasın. Bir. Kadınlar bizim istediğimiz gibi olsun. Ha, Müslüman olsunlar. Tipleri bizim gibi olsun. 3. Cihat kelimesini kullanmayın. Ne kaldı geriye? Ne kaldı geriye? Bir şey yok ki bundan başka. Nasrettin Hoca'nın leyleği kuşa benzetmesi gibi oldu. Kanadını kes, kakasını kes, ayaklarını kes. Ne kaldı geriye? Al sana bir serçe. Hayır. Biz sadece bu pencereden baktığımız zaman bile cihadımızın, kadın anlayışımızın ve Kur'an'ımızın bizim için ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Biz Kur'an Müslümanıyız elhamdülillah. Ve Hristiyanların yaptığı gibi, Yahudilerin yaptığı gibi Allah'ın kitabının zayiat görmesine, tahrifat görmesine asla müsaade etmeyiz. Elhamdülillah. İmanımız budur. Allah bu imanı artırarak devam ettirmeyi ve bu imanla huzuruna çıkmayı hepimize nasip etsin. Selamun aleyküm.